Ayrım 55, bölüm 69, Washington DC 17-15. Kösk, Hoover binasını 3 blok kala taksiden indi ve 10. caddede yürümeye başladı. Öğleden sonrayı Suslov'un telefon edeceği umuduyla DC'de amaçsızca dolaşarak geçirmişti. Neredeyse 18 saattir hiçbir şey yemediğini hatırlayıp bir sandviççiye girdi. Salata ve salamlı kocaman bir sandviç ısmarladı. 2 fincan koyu kahve içti. Kendini sokaklarda karşılaştığı insanların yüzlerini incelemekten alamıyordu. Anneler ve babalar, okul çocukları ve gençler, pusetlerdeki bebekler, evsiz dilenciler, taksi şoförleri, polis memurları. Hayatları hala tehlikede olan yüz binlerce kadın, erkek ve çocuktan bir kısmı. Gerçek dışı bir duyguydu. Onlardan saklanan korkunç gerçeği, onları bekleyen acımasız ölümü biliyor, yine de kimseyi uyaramıyordu. Nikolay nasıl olur da böylesine korkunç bir komplonun içinde olabilir, bunca masumun öldürülmesine karışabilirdi? Nasıl? Kösk hafızasını yokluyor, anlamaya çalışıyordu. Ama ne Gorev'in uzak geçmişinde ne de karakterinde cevap oluşturabilecek bir belirtiye rastlanıyordu. Beynini kemiren bir soru daha vardı. Bir mucize olur da Nikolay'la yeniden karşılaşırlarsa onu öldürebilecek miydi? Kösk arı kovanı gibi işleyen Hoover binasına girdi. Sıkı güvenlik aramalarından geçti, misafir kimliği uzun uzun incelendi. Sonra da 6. kata çıktı. Bir oda ne Collins ne de Morgan vardı ama Murphy oradaydı. Perişan görünüyordu. Seni arıyorduk binbaşı. Yarım saat sonra arama emri çıkartacaktım. Nerede kaldığını sormamın sakıncası var mı? Halletmem gereken bir iş vardı. Benim de bilmem gereken bir şey mi? Kösk, Suslov'un bir şeyler bilip bulup bulmadığını öğrenmeden Murphy'ye bir açıklama yapmanın anlamsız olacağını düşündü. Özel bir şey. Jack ve Lou, ülkeye yasa dışı yollardan giren iki kişi hakkında bilgi toplamaya gittiler. Ama öğreneceklerinden bir yerlere varacağımızı sanmıyorum. Murphy yığılırcasına koltuğuna oturdu. Eliyle yüzünü sıvazladıktan sonra kafasını umutsuzca salladı. Hala bomboş bir duvara bakar gibiyiz Alexey. Bu işi zamanında çözemeyeceğiz, bu kesin. Sormama kızmazsan eğer, ailen var mı? Karım ve kızım var, neden sordunuz? Bak, söyleyeceklerimi yanlış anlama. Bana kalırsa belki de DC'den ayrılıp kıçını kurtarmanın zamanı gelmiştir. Beyaz Saray 21-15. 6 blok ötede Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinin hemen hemen hepsinin kafasından aynı soru geçiyor olmalıydı. Kösk gibi onların önünde de bir seçenek vardı. Sürede olmadan önce başkenti terk edebilir ve bu işin bir felaketle sonuçlanmasından kurtulabilirlerdi. Kirst'ten farklı olarak başkanlarının öyle bir seçeneği yoktu. Konsey üyeleri acil durum odasında yerlerini aldıktan birkaç dakika sonra Mitch Gaines'in sorduğu soru da buydu. ''Ne diyorsun Mitch?'' diye sordu başkan. ''Washington'dan ayrılmamı mı istiyorsun?'' ''Sayın başkan, gizli servis başkanı bombanın şimdi ile sürenin dolması arasında geçecek zaman içinde kazayla ya da isteyerek patlaması durumunda sığınaktaki havalandırma sisteminin sinir gazını süzeceğinin kesin olmadığını söyledi. Size koruyucu elbise giydirip oksijen bağlasalar bile buradan canlı çıkacağınızın garantisi yok. Ne öneriyorsun? Sürede olmadan önce gizli servisin sizi güvenli bir yere götürmelerine izin vermesinizi. Ebu Haşim'in mektubundaki koşullardan biri Beyaz Saray'dan ayrılmamamdı. Ebu Haşim'in canı cehenneme. Sizden istenenlerin hemen hepsini yerine getirdik. Beyaz Saray'dan ayrılmakla hepinizi, bütün kenti büyük bir tehlikeye atmış olurum. Bu aşamada böyle bir şey düşünmüyorum. İyi ama Ebu Haşim buradan ayrıldığınızı nereden bilebilir efendim? Gizli servis kimsenin ruhu duymadan sizi buradan çıkarabilir. Charles Silvermount'ın sesi duyuldu. Sayın Başkan, Mitch haklı. Kimsenin haberi olmaz. Bakın, kimseyi karalamak istemiyorum ama hepimiz biliyoruz ki canı her istediğinde adamlarının da yardımıyla buradan kaybolan eski bir başkanımız var. Adam gece ya da gündüz bir Toyota minibüse konulup üzeri battaniyeyle örtülerek buradan çıkartılıyor, sonra da geri getiriliyordu. Bütün bunlar adı lazım olmayan genç bir hanımla gizlice buluşması için yapılıyordu. O da korkunç gerginlik içindeki herkes böyle bir anı bekliyormuşçasına asabi kahkahalarla sarsılırken başkan hafifçe gülümsedi. Çevresindeki yüzlere bakarken kuşkulu dört kişiye özellikle dikkat etti. Charles Rivermouth, Mitch Gaines, General Horton ve Bob Rapp. Rivermouth da dahil her biri yapılan espriye gülüyordu. Başkan inanmakta zorlanarak düşündü. İçinizden biri hain. Eğer hain Charles Silvermouth ya da Mitch Gaines ise Beyaz Saray'dan ayrılmasını neden istesin? Sözünü tutup tutmayacağını denemek, sonra da onu ihbar etmek için mi? Yoksa kendi üzerindeki kuşkuyu başka yöne çekmek amacıyla mı? Ne olursa olsun Beyaz Saray'dan ayrılmaya niyeti yoktu. Üstelik birisi onu ihbar edecek diye değil. Ebu Haşim'in istediği olsun olmasın Beyaz Saray eviydi onun. Bir alçak gibi kaçıp milyonlarca Amerikalıyı kaderleriyle baş başa bırakamazdı. Bir gerçeği daha anladı. Haini bulmasa bile Washington'ın içinde bulunduğu durum beladan kurtarılamayacaktı. Özür dilerim ama bu iş sona erene dek benim yerim burası. Bu kararım kesin. Şimdi isterseniz devam edelim. Konuşmamız gereken acil konular var. Chesapeake, 23.15. Gorev ve Carla yazlık evin garaj yoluna saptılar. Muhammed Raşit verandada göründü ve Gorev inerken minibüse yaklaştı. Nasıl geçti? İyi. Bir şey yapmaya kalkıştılar mı? Kalkışmazlar mı? Diyerek Gorev olanları anlattı. Raşit iyice huzursuzlandı. Bu anlattıkların başımıza büyük dert açabilir. İşte bunda yanılıyorsun. Gerçekten de polise gidip birilerine polis üniformaları ve silah sağladığını söyleyeceğini mi sanıyorsun? Söylerse kendini kodese attırır. Visto herhangi bir kaçakçı gibi hesabını kendi yapacak. Polise falan gitmeyecek. Yeterince zamanımız var. Bizi aramaya çıkacak kadar iyileştiğinde çoktan uzaklaşmış olacağız. Onu vurman şart mıydı? Onun anlayacağı tek cevap kurşun. Eğer kararlılığımı göstermemiş olsaydım bu gece peşimi bırakmaz, bizi izlemeye devam ederdi. Bundan eminim. İzlenmediğini nereden biliyorsun? Arka sokaklardan geçtik. Her kilometrede durup arkamıza baktık. Peşimizde kimse olmadığından eminim. Raşit incelemek üzere minibüse binerken hala huzursuzdu. Tam istediğimiz gibi. Diğer şeyler nerede? Arkada. Göreceksin, hepsi düzgün. Visto bu konuda sözünü tuttu. Raşit minibüsün arkasına dolanıp kapıyı açtı. Elindeki kalem fenerinin ışığında bavulları, karton kutuyu inceledi. Gördüklerinden tatmin olmuştu. Güzel, her şey tamam gibi. Yine de bu olanlardan sonra tümüyle rahat değilim Gorev. İçimden bir his, tehlikeli sulara girdiğimizi söylüyor. Bak Raşit, o koşullar altında yapmamız gerekeni yaptık. Minibüsü kullanıp kullanmamak sana bağlı. Raşit homurdanarak çenesiyle garajı işaret etti. Minibüsü garaja sok. Araba ne olacak? Raşit anahtarları almak için elini uzattı. Daha sonra ihtiyacım olacak. Ne için? Bu beni ilgilendirir, dedi Raşit kabaca. Bu arada siz de malzemeyi hazırlayıp vaktiniz varken biraz dinlenin. Son dakikada bir aksaklık çıkmayacağını düşünürsek öğleden çok önce buradan ayrılmış olacağız. Washington DC 17.55. Cep telefonu titrediğinde Kursk büroda yalnızdı. Binbaşı benim, Suslov. Evet Suslov, istediğinizi yaptım. Önce büyük isimleri aradım, sonra da listede aşağılara kadar indim. Bir tepki aldın mı? Evet, çoğu düşmanca. Mafyanın sert çocukları benim gibilerin çok soru sormasından pek hoşlanmaz. Özellikle de sorular FSB adına soruluyorsa. Hatta işlerinden biri beni köstebek olmakla suçladı. Bir şeyler öğrenebildin mi Suslov? Bir bok öğrenemedim. Hepsi de aynı şeyi söyledi. Gorev denilen o adamın adını duymamışlar. Neden bahsettiğimi anlamıyorlarmış. Telefon edeceğim başka isimler olmalı. Kursk, inanın bana hepsini denedim. Benimle ilgili dosyayı yok etmek istemiyorsunuz herhalde. Peki tamam. Ama bilin ki elimden geleni yaptım. Onun için bana bir iyilik edin binbaşı. Sizinle konuşmak istemiyorum. Siz de beni bir daha aramayın. Ben boynuma bir araba lastiği geçirilmesini istemiyorum. Telefon kapandı. Kursk telefonunu mutsuzca kapadı. En yakın masaya doğru yürüdü. Midesinde şiddetli bir kasılma hissediyordu. Hiçbir sonuca ulaşamamıştı. Orada durdu, pencereye dönüp aşağıya, polis barikatlarına ve soğuk sokaklardaki yayalara baktı. Karısı ve kızını düşündü. Küçük Nadia'nın bıraktığı mutfak musluğunu onarmasını söyleyen notu. Notun etrafına pembe ispirtolu kalemle çizdiği çocuksu kalpleri ve çiçekleri. Onlarca öpücüğü hatırlayıp gülümsedi. Son günlerin bitkinlik veren, koşuşturma dolu kargaşasında ailesine telefon etmeyi düşünememişti. Lydia'yı özlüyor, Nadia'yı özlüyor, onları görmek için yanıp tutuşuyordu. Onlara hemen telefon edecekti. Belki de Murphy haklıydı. Belki de Washington'dan ayrılmanın zamanı gelmişti. Bölüm 70. Beyaz Saray 23.15. Acil durum odasındaki toplantının ilerleyen saatlerinde başkan General Horton'a döndü. General, bize geri çekilme faaliyetlerimizin son durumu hakkındaki raporunuzu verebilirsiniz sanırım. Tabii Sayın Başkan. Neredeyse %40'a ulaştık. İyi ama 12 saatimiz kaldı General. Farkındayım efendim. Sizin de bildiğiniz gibi şu anda Körfez'e varmak üzere olan askeri ve sivil bir sürü ek uçak var. Hint Okyanusu'ndan yola çıkan 3 uçak gemimiz de 5 saat sonra orada olacaklar. Bunlar geri çekilme işlemini hızlandıracaktır. İyi güzel de süre dolmadan geri çekilmeyi tamamlayabilecek miyiz? Zor olacak ama tamamlamayı umut ediyoruz efendim. Umut etmek yetmez. Tamamlayabileceğimizden emin olmamız gerekir. Çalışmaları daha da hızlandırın. Ne gerekiyorsa yapın. Başkan Bob Rep'e döndü. Basın soru sormaya başladı değil mi Bob? Evet efendim. Times'dan Jerry Tambauer bu akşam beni aradı. Körfez'de çok sayıda askeri geri döndürüldüğünü duymuş. Ona Noel masalını anlattım ama pek tatmin olmadı. Haberim olmadığını araştırıp yarın bilgi vereceğimi söyledim. Bu da onu şimdilik sakinleştirir. NBC ve CNN'in de bu akşamüstü basın bürosunu aradıklarını duydum. Onların yarına sürenin dolmasından sonraya kadar oyalayabileceğimizden eminim. Ama daha ötesi gazetelerde ve televizyonlarda büyük spekülasyonlara yol açar. Bir sürü Orta Doğu kanalı daha şimdiden askerlerin kitleler halinde ülkeye dönmesi konusunda sorular sormaya başladı bile. Suudiler de öyle diyerek araya girdi Savunma Bakanı, odadaki herkese bakarak. Başkana hem bakanlığımın hem de dış işlerinin Riyad'dan çılgına dönmüş telefonlar aldığını bildirdim. Arayanlar, neler olup bittiğini öğrenmeye çalışan yüksek rütbeli askerler ve kraliyet ailesi üyeleriydi. Kuveyt'ten, Bahreyn'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de arayan önemli yöneticiler var. Araplar resmi olarak hiçbir şey söylemiyorlar. Ama yalnız kaldıklarında korkudan ödlerinin patladığını tahmin ediyorum. Başkan başını sallayarak onayladı. Son bir saat boyunca Körfez'deki tüm devlet başkanlarının bu konuda benimle şahsen konuşmaya çalıştıklarını söylemem gerek. Onlara askeri birliklerimizdeki hareketliliği açıklamak için yarın öğleden hemen sonra her biriyle şahsen konuşacağım cevabı verildi. Bu arada durumda hiçbir olağanüstülük olmadığı konusunda garanti vermem gerekti. Tabii yalan söylemek zorunda kaldım. Kendi güvenliğimiz için onları şimdilik oyalamak zorundayız. Aynı kural burada olanlar için de geçerli. Kimse basına bir şey sızdırmayacak. Sayın Başkan, yabancı ajanslar gece boyunca hop oturup hop kalkacaklar. Onlara ne söyleyeceğiz? Dedi General Horton. Oyalayacağız. Şimdilik ilk bahanede ısrar edin. Bunun bir yıllık izin konusu olduğunu anlatın. Körfez'deki sükunetin çok sayıda Amerikan askerinin Noel tatili için ülkeye dönmelerine izin verdiğini söyleyin. Hepsi bu kadar. İyi ama efendim, yarın öğle olmadan bunun tam bir çekilme olduğunu öğrenecekler. Ve yarın öğleden hemen sonra bombayı bulup etkisizleştirdiğimizde olanları dürüstçe anlatacağız. Daha önce değil. Booth, FBI başkanına baktı. Doug, elinde bir şey olup olmadığını sorsam haksızlık etmiş olur muyum? Doug Stevens ciddiyetle başını salladı. İşin içinde boğuluyoruz efendim. Hala aramayı gizli tutmak gibi çok güçlü bir sorunla uğraşıyoruz. Bu da yapılması gerekenlerin çokluğu düşünüldüğünde elimizi kolumuzu bağlıyor. Soruşturmayı süre dolmadan tamamlayacağımızdan kesinlikle eminim. Üzgünüm efendim ama bu mümkün değil. 12 saatten çok daha fazlasına gerek var. Umudu kırılan başkan kenetlediği ellerini ağzına götürdü. Durumunuzu anlıyoruz Doug. Yine de devam edin. Hiç umut kalmadığını bilmemize rağmen teslim bayrağını çekemeyiz. Çekmeyi bile düşünemeyiz. Sayın Başkan, İsrail konusu ne durumda diye Kathleen Ashmore araya girdi. Bizimle aynı saftalar. İsrail Başbakanı ile görüştüm. Hapishanelerindeki tutukları toplanma noktasına Karadeniz'in kıyısında Sivastopol dışında bir hava üssüne gönderecekler. Sabah 5'te. Hava üssünün uygunluğu ve Afganistan'a yakınlığı nedeniyle Başkan Kuzmin önerdi. İngiltere ve Almanya'da bulunan tutuklular Amerikan hapishanelerindeki El-Kaideliler gibi önümüzdeki 2 saat içinde Sivastopol'a varıp sıkı güvenlik önlemleri altında gizlice bekletilecekler. Şu anda Başkan Kuzmin'in tutukluları Moskova'nın Vnukovo havaalanındaki 2 sivil Rus uçağına bindirilmek üzere sabah 4'ten önce de Sivastopol'da olacaklar. Oradan da kiraladığımız 2 US-767'ye bindirilip El-Kaide'nin Pakistan'daki adamının bildireceği varış noktasına götürülecekler. İsrail Başbakanı'na Körfez'den çekildiğimizi söylediniz mi diye sordu Rebecca Joyce. Ona her şeyi anlattım Rebecca. Anlatmak zorundaydım. Duyduklarını kimseye tekrarlamamasını istedim. En azından yarın öğlene kadar. Tabii Başbakan çok sarsıldı, çok endişelendi. Geri çekilme kararımızı İsrail için bir felaket olarak görüyor. Bu karar İsrail'i korkunç bir tehlikeye, umutsuz bir durumla karşı karşıya getirir diye korkuyor. Ya fikrinden cayarsa, ya kararını gözden geçirir, bakanlarına danışır, onlar da tutukluları bırakmanın İsrail'i güçlendireceğini düşünürse, böyle bir olasılık bizi El-Kaide'nin isteklerini karşılayamama durumuna düşürür ki askerimizi Körfez'den çekmemizin bir anlamı kalmaz. Bu söylediklerim beni henüz haberdar olmadığımız ama bilmemiz gereken bir noktaya getiriyor. Sayın Dışişleri Bakanı, bizi aydınlatır mısınız? Tabii efendim dedi Dışişleri Bakanı. İsrail yardımımıza muhtaç, bunu biliyoruz. Ama bundan sonra Arap Yarımadası'nda Amerikan askeri olmaması durumunda bu yardıma daha fazla ihtiyaçları olacak. İsrail Başbakanı'na endişelerini hafifletmek için İsrail topraklarında geçici Amerikan üsleri kurmayı önerdim. Kabul etti. General Horton'la birlikte ayrıntılar üzerinde çalışmaya başladık. Planımıza göre yarın öğleye kadar askerlerimizden en az %30'u, Körfez'den en son ayrılacak olanlar, İsrail'deki geçici üslere yerleştirilmiş olacak. Bu öneri İsrail Başbakanı'nı az da olsa yatıştırdı. Aslında üsleri hazırlamak için Körfez'deki birliklerimizden 2000 kadar askeri önce olarak gönderdik. Diğerleri de şu anda İsrail yolunda. Charles Rivermont kaşlarını çattı, elini kaldırdı. Sayın Bakan, yanılıyorsam lütfen beni düzeltin ama bana kalırsa Ebu Haşim bütün askerlerimizin Orta Doğu'dan çekilmesini istemişti. İsrail bölgenin bir parçası. Haşim, birliklerimizden bazılarını İsrail'e kaydırdığımızı öğrenince, mutlaka öğrenecektir, başımızı derde sokmuş olmaz mıyız? Haşim Arap Ortadoğusu dedi diye cevap verdi Dışişleri Bakanı. İsraillerin Arap değil de Yahudi olduklarını hatırlatmama gerek var mı? Eğer konuya teknik olarak bakarsak kelime anlamıyla İsrail Levant bölgesinde. Sayın Başkan, böylesi bir kelime oyunu Haşim'in bu kararımızı ciddi bir güvensizlik nedeni olarak görmesini engellemez dedi Mitchkins. Hatta onu enayi yerine koyduğumuzu bile düşündürebilir. O deliliyle bunu son derece ciddi bir provokasyon olarak alıp her türlü misillemeye yönelebilir. Hatta canı cehenneme bile deyip o kahrolası bombayı patlatmaya karar verebilir. General Horton bunları bana daha önce de söyledi. Hem de kuvvetle muhtemel olduğunu dedi başkan. Ne var ki kararımı verdim. Bu kararımda da duracağım. Eğer Haşim'in bu konuda itirazı varsa zamanı geldiğinde tartışırız. Ama efendim, kendimizi tehlikeye atmış olmuyor muyuz? El-Kaide arkalarından işler çevirdiğimizi düşünebilir. Özür dilerim Mitch diyerek elini kaldırdı başkan. Ama artık toparlamak istiyorum. Toparlamadan önce de konuşulması gereken bir iki önemli nokta daha var. Masadakilere döndü. Bayanlar baylar, söylediğim gibi bu iş sonuçlanana kadar buradan bir yere ayrılmıyorum. Sizlere ulusal güvenliğimizin sürekliliği açısından yarın sabah saat 10'dan önce Washington'dan ayrılma emri veriyorum. Eğer hepiniz buradaysanız ailelerinizle birlikte DC dışına çıkacaksınız. Sürpriz bir seyahat, birlikte gitmenizi gerektiren acil durum gibi mantıklı bahaneler uydurun. Ama tabii gerçeği kimseye anlatmayın. Gidişinizin bir kitle göçü olarak görülmemesi gerek. Kişisel eşyalarınızdan birazını alacak ve gizli servis görevlileriyle birlikte ayrı ayrı yollardan gideceksiniz. Hepiniz Washington dışında henüz belirlenmemiş bir noktada buluşacak. Oradan Temsilciler Meclisi'nin ve Senato'nun Washington'da ya da Washington yakınlarında oturan üyeleriyle birlikte güvenli bir yere götürüleceksiniz. Durum temsilciler ve senatörlere de anlatılacak ve onlara da aynı gizlilik kurallarına uyarak sürenin dolmasından bir saat önce başkentten uzaklaştırılması talimatı verilecek. Gideceğimiz yer Mouth Weather mı olacak efendim diye sordu Rebecca Joyce. Virginia Berryville'deki Mouth Weather bölgesinde dağların altında tüneller açılarak milyarlarca dolara oluşturulan ve FEMA tarafından yönetilen bir yönetimin sürekliliği merkeziydi. Bu merkez acil bir durumda ABD başkanını ve hükümetini güvenlik içinde barındıracak geniş sığınaklardan oluşturan bir bütündü. 2000 kişiyi barındırabilecek yatakhane ve ranzaları, su kaynakları, iletişim sistemleri, hatta krematoryum olan bu sığınağı açılıp kapanması 15 dakika süren 1,5 metre kalınlığında ve 34 ton ağırlığında bir kapıdan giriliyor. Daha karar verilmedi Rebecca. Bayanlar baylar, yanınızda herhangi bir akraba ya da dostunuzu götürmenize izin olmadığını üzülerek söylemek zorundayım. Sadece birinci dereceden aileniz. Ne kadar acımasız olursa olsun uyarımı dinlemezseniz halkın kuşkulanmasına neden olur ve belki de başkentte beklenmedik bir kargaşaya yol açarsınız. Bu da teröristlerin paniğe kapılması ve bombayı patlatmalarıyla sonuçlanabilir. Kimsenin vicdanında böylesi büyük istemeyeceğinden eminim. İçinizde bu kuralı bozmaya kalkan olursa ben ya da benim yerime başkan yardımcısı bu itaatsizliği ciddi biçimde cezalandıracaktır. Toparlayalım. Tüm tutukluların yarın sabah 7'de Sivas Topol'dan alınarak varış noktalarına nakledilmeleri için gerekli emirleri verdim. Bu iş tamamlandıktan, askerlerimiz de süre sona ermeden çekildikten sonra umarım bombanın yerini bize bildirirler. Yine de Ebu Haşim'in sözünden cayması ya da bir yerde bir yanlışlık yapılması ve bombanın patlaması ihtimaline karşılık acil durum müdahale ekiplerimizin 24 saat boyunca alarmda olmalarını istedim. Ekiplere alarmın nedeni açıklanmadı. Tek bildikleri yakın bir zamanda çok özel bir tatbikatın yapılacağı. Bu akşamdan itibaren FEMA'nın felaket öncesi senaryoları geçerli olacak. DC çapında belirlenen noktalara hem felaket bölgesine yakın hem de uzaktaki metro istasyonlarına, önceden belirlenmiş depo ve antrepolara acil tıbbi malzeme, yiyecek ve koruyucu elbiseler gizlice yerleştirilecek. Acil sahra hastaneleri, yiyecek depoları, battaniyeler, portatif yataklar, sahra mutfakları, çadırlar hazırlandı. Ve zaman geçirmeden DC dışındaki stratejik noktalara gönderilmek üzere bekletiliyor. Alarma geçirilen Ulusal Acil Müdahale Ekibimiz ERTN, Virginia, Maryland ve Pennsylvania'da hazır bekletiliyor. Hükümetin birinci derece önem taşıyan birimleri tüm personeliyle birlikte öncelikli olarak kentten çıkarılmak üzere belirlendi. Tüm önemli belgeler, hükümetin çalışması için gerekli dosyalar yarın sabahın erken saatlerinde kent dışına taşınacak. Kent için hazırlanan tahliye planları ne kadar yetersiz görünse de gerektiğinde kullanılmaya hazır. Tüm çabalarımıza rağmen işler ters gider de çılgının biri verilen tavizlere bakmaksızın Washington'ı havaya uçurmaya karar verirse en azından olabildiğince hazırlıklı görünmemizi istiyorum. Yarın sabah 8.30'da burada buluşup sürenin dolmasından önceki son toplantımızı yapacağız. Başkan ayağa kalktı. Odadakiler de yüzü asık bir şekilde ayağa kalktı. O zamana kadar Kentin geceyi güvenlik içinde geçirmesi için dua edelim. Oda öyle karanlıktı ki tek ışık bir dizi bayrağın önündeki masa lambasından geliyordu. Başkan deri koltuğuna gömüldü. Dalgın dalgın Washington anıtına baktı. Oval ofisin kapısı açıldı. İçeriye başkanın ulusal güvenlik işleri danışmanı Paul Burton girdi. Beni istemişsiniz efendim. Başkan koltuğu gösterdi. Otur Paul. Burton'a baktı. Son birkaç günde yaşadığı endişe yüzünden kırışıklıklar oluşmuştu. Ne düşünüyorsun Paul? Ebu Haşim sözünü tutacak mı? Burton bir süre düşündü. Kafasını salladı. Bilmiyorum efendim. Sözünü tutacağını sanıyorum. Düşünü gerçekleştirdikten, ezelden beri istediğini elde ettikten, bu arada bizi küçük düşürdükten sonra sözünü tutmaması için geçerli bir nedeni kalmayacaktır. Dua edelim sen haklı çık. Ama sence Haşim, İsrail için içine sokarak sözümü tutmadığını düşünmeyecek mi? Burton hafifçe gülümsedi. Çok zekice bir hareketti efendim. Zekice olduğu kadar cesur da. Yine de tepkisinin ne olacağını kestiremiyorum. Bunu ancak zaman gösterecek. Yine de Haşim'in durumdan kısa bir zamanda haberdar olacağından eminim. Ne yapacağımızı o zaman düşünürüz efendim. Başkan içini çekti. Baş parmağı ve işaret parmağıyla gözlerini ovuşturdu. Beni asıl endişelendiren ne biliyor musun? Profesör Stern'ın söyledikleri. İstedikleri karşılansa da herifin asıl istediğinin başkenti gaza boğmak olduğu. FEMA raporunun tamamını okudun mu? Tabii efendim her kelimesini. Ürkütücü bir rapor. Virginia ve Maryland kırlarının bir ucundan öbür ucuna taşınan cesetlerin hayali kafamdan gitmiyor. Kamyonlar dolusu binlerce cesedi düşündükçe kemiklerime kadar ürperdiğimi hissediyorum. Erkekler, kadınlar, küçük çocuklar. Sonra da gömmek için cesetleri Maine kıyılarından alan gemiler. Hayalet şehre dönen başkentimiz. Yüreği dağlanmış koca bir ülke. Aklım almıyor. Burton kafasını salladı. Sizden beklenen her şeyi yaptınız efendim. Şimdi olanlar sizin suçunuz değil. Yapabileceğiniz tek şey düşündüğünüz gibi olmamasına dua etmek. Bu işten zararsız ve kayıpsız çıkmamıza dua etmek. Dua ediyorum zaten Paul. Booth umutsuzca kafasını salladı. Tanrı yardımcım olsun ama o görüntünün hayali gözümün önünden gitmiyor. Burton bir süre sustu. Sonra sakin bir sesle konuştu. Efendim bu savaşı Ebu Haşim kazandı hepimiz biliyoruz. Ama sizi teselli edecekse başka savaşlar olacak. Bu iş burada kalamaz. Belki de haklısın. Başkan masa saatine bir göz attı. 23.55. Ayağa kalktı. Biraz uyusan iyi olur. Yarın hepimizin önünde korkulu bir gün var. Burton kalktı. Bilmeniz gerektiğini düşündüm efendim. Basın sağlığınızla ilgili sorular sormaya başladı. Bu akşam da birkaç tane telefon geldi. Onlara ne dedik? Gribe yakalandığınızı, fakat artık iyileştiğinizi, yarın resmi görevlerinize yeniden başlayacağınızı. Andrew Booth'un yüzü asıktı. Göreceğiz bakalım. Başkan yardımcısı Havers'la görüştüm, bilgin olsun diye söylüyorum. Önümüzdeki 12 saat içinde bir şeyler olursa başkanlık görevini üstlenmeye hazır. Burton gidince başkan koltuğunu çimleri görecek şekilde çevirdi. Odanın sessiz karanlığında Burton'un haklı olduğunu düşündü. Ebu Haşim bu savaşı kazanmıştı. Dünyanın en güçlü ülkesi, elinde bir kitle imha silahı bulunduran gözü dönmüş bir fanatiğe yenilmişti. Bunu bilmek başkanı öfkelendiriyor, yüreğine acı veriyordu. Aklı daha şimdiden yaptıklarını Haşim'e nasıl ödeteceğinde, körfezi nasıl kazanacağındaydı. Ama yolunun tehlikelerle dolu olacağından da kuşkusu yoktu. Ya Amerika'nın daha başka bombaları varsa, bu bombalar çektiğimiz askerleri tekrar yerleştirdiğimizde bu kez uyarıya bile gerek kalmaksızın tetiklenebilirdi. Kalan 12 saati düşünmeye çalıştı. Ama kafası hala yanlış gidebilecek bir sürü şeyle doluydu. Ya Ebu Haşim sözünde durmaz ya da isteklerini arttırırsa. Ya bomba bir yanlışlık sonucu ya da hatalı bir sinyalde harekete geçerse. Ya bombayı korumakla görevli teröristler onu teslim etme düşüncesinden hoşlanmazlarsa. Azerbaycan'da kaçırılan 14 masum Amerikanın öldürülmesi, Hoover binası önündeki intihar saldırısı teröristlerin her şeyi yapabileceklerinin kanıtıydı. Tabii eğer kanıt gerekiyorsa. Üstelik okuduğu istihbarat raporlarından anlayabildiği kadarıyla Muhammed Raşit de en az efendisi kadar acımasız ve çılgın bir katildi. Mektuptaki koşullar yerine getirildikten sonra emirleri dinler, efendisinin söylediklerini yapar mıydı? Ya da bir çılgınlık anında o ya da Ebu Haşim yüz binlerce Amerikalıyı daha ölüme göndermeye mi karar verirdi? Andrew Booth ne Washington'ın ne de Washington'ların henüz tehlikeden kurtulmadığını, kurtulma ihtimallerinin bile belirmediğini biliyordu. Ürkütücü düşüncelerle ürpererek peşini bırakmayan sözlerini hatırladı. Umutsuzlukla kafasını salladı. Yüz binlerce insanın kaderi benim ellerimde. Eğer başaramazsam çoğu ölecek. Masasının üzerindeki saat gece yarısını çaldığında cılız bir teselli de olsa bildiği tek bir şey vardı. Bu akşam oltaya bir yem takmıştı. Harry Judd'ın önerisine uymuş, dört şüpheliden birinin yemi yutacağını, Ebu Haşim'le temasa geçip kendini ele vereceğini umarak Ulusal Güvenlik Konseyi toplantı sırasında bir yalan söylemişti. En azından yarın öğleden önce haini yakalamış olacaktı. Ayrım sonu sayfa 551. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Times, TIMES, NBC, NBC, CNN, CNN, Vnukovo, VNUKOVO.